Yunus ile Babayani insanları hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Babayani konuğumuz Yusuf Yıldız. Aslında Yusuf abiyle bugün Git Kargo'yu konuşacağız. Başka birçok şeyi konuşacağız. Aslında girişimci bir hayatı konuşacağız. Gelin birlikte Yusuf abiyi tanıyalım. Yusuf abi nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Yunus?
Ben deyim abi. Ya bize biraz kendinden bahseder misin? Yani Yusuf Yıldız kimdir? Ne yapar, ne yapmayı sever?
Abi tabii bahsedeyim. Ben ne yapmayı severim? Girişimleri çok severim abi. Çalışmayı çok severim. Ama kişisel anlamda gerçekten sanata ve bu ekosistemi çok seviyorum. Hem geçmiş tecrübelerimden de çıkan durum bu. Geçmiş deneyimlerime çok oranlı bir iş yapmıyorum şu an içinde bulunduğum kargo teknoloji tarafında. Ama çalışmayı çok severim abi genel olarak.
Ya şöyle, aslında her girişimci gibi bir tık da işkolik gibi duruyorsun abi. Böyle hani bir hayatımızın her yerinde böyle bir şey var. Ya eninde sonunda ben bir iş yapacağım. Hani evde otururken de, telefonla uğraşırken de, ya bir tatile gittiğinde dahi, hatta hani bir Emir Kosif'le konuşmuştuk burada mesela bu geçen bölümlerde. Demiş ki yani benim en çok araba sattığım yer arkadaşlarımla oturduğum masalar. Ya çünkü belli bir noktadan sonra iş o kadar çok hayatımızın içine oturuyor ki her yerde iş yapmaya başlıyoruz. Peki abi, şimdi dedin ya, normalde geçmiş hayatıma göre o kadar da böyle spesifik olmayan bir alanda şu anda iş yapıyorsun. Teknoloji alanında, Git Kargo'da. Ya peki Git Kargo'nun kurulumu nasıl oldu? Nasıl bir fikirle hayata doğdu yani?
Abi şöyle, aslında İstanbul'a gelmemle eş zamanlı. Ben İstanbul'a 6 yıl önce taşındım. İlk taşındığım sıralarda işte şeyi deneyimliyorduk. Getir o zaman bizim olduğumuz muhitte yeni açılmıştı. Eş zamanlı olarak tam şöyle bir hikayem var. Getir'den gerçekten denemek istiyorum, ihtiyacım yok. Bir dondurma ve çikolata gofret falan bir şey söylemiştim. Abi yaklaşık 15 dakikada falan getirdi. Ya o dönem için şimdi çok sıradan bir şey. 6 yılda kanıksadık ama o dönem için abi 15 dakikada atıştırmalık getirmek falan böyle çok muazzam bir şeydi ya. İlgimi çok çekti yani, mükemmel. Aynı dönem abi bir pazar yerinden bir laptop sipariş verdim. 5. gün bitmişti abi. Hala gelmemişti paketim. Ve sadece düşündüm. Ya dedim ki 10 liralık bir sepet var. 15 dakikada geldi. Orada binlerce liralık alınmış bir laptop var. Ve 5. gün geçti, hala gelmedi. Dedim abi burada bir yanlışlık var. Ya dedim buraya değinmek lazım, eğilmek lazım falan. Tabii bu düşünceydi o dönem. İşte o dönem profesyonel hayatlardık, çalışıyorduk falan. İşte belli süreçler var. Önce kafanda olup yapıyorsun işi. Sonra istifa etmen gerekiyor abi, cesur olup. İstifa ettim. Bir e-ticaret sitesinde işe girdim abi. Şey dedim hatta o dönem için. Aldığım maaşın yarısına beni işe alın falan dedim. Depoda çalışacağım. Kargoyu görmek istiyorum çünkü. Öyle girdim, 5-6 ay orada bir deneyimledim abi. Baktım kargo işinde gerçekten büyük bir fırsat var. Sonrasında orada da istifa edip Git Kargo'yu kurduk. O gün bugündür de uğraşıyoruz yani. Bu da 2018 Ağustos'a falan tekabül ediyor bu arada. Tam tarih olarak da.
Ya aslında böyle 2 senede güzel bir imelenme var. Yani bilmiyorum, birçok firmaya göre en azından tam hani girişimcilik dünyasında bu imelenme gayet normal gözüküyor ama birçok kurumsal firmada bu kadar böyle bir girişimcilik, böyle bir imelenme, işte EBITDA bu kadar böyle yüksekken falan. Peki bu durumlar nasıl alışa geldi veya bir yatırımla mı çıktınız? Ne yaptınız?
Abi birincisi imelenme, sizin gibi güzel arkadaşların dışarıdan gördüğü bir şey. Hayat aslında öyle, bizim sektörde de özellikle böyle dümdüz yukarıya çıkan bir çizgi değil. Tamamen taşlık bir çorak arazide sürekli inip inip çıkan bir şey. Tabii uzaktan baktığında o inişler çıkışlar hiç gözükmüyor. Hep yukarıya gidiyormuş gibi duruyor ama böyle acı bir gerçek var. Bu tarafta abi bir de günün sonunda ya bence sektörün, pazarın neye hizmet verdiği çok önemli. Abi bizim de burada aslında güvenli bir sudayız. Abi biz e-ticarete hizmet verdiğimiz için Türkiye'deki e-ticaret de sürekli büyür bir trendde olduğu için böyle bunun sebebini biraz buna yorabiliriz yani. Bu düzenli büyümenin. Çünkü pazarı, hizmet verdiğimiz pazar büyüyor sürekli.
Peki abi başka pazarlara böyle bir girme ihtimaliniz var mı? Nedir son durum? Yani çünkü ya Türkiye'de sadece e-ticarette kargo dönmüyor. Bunun çok farklı kargo sistemleri de var. Ya yani bunlar normal hani evden eve kargo veya işte evden işe kargo noktaları da var. Peki bunlar konusunda bir plan var mı? Bir durum var mı?
Abi biz denedik bu arada. C2C işler çok denedik. Çok zor abi Türkiye'de. Bunu yapan, çok iyi yapan girişimler var bu arada. Abi biz şu an tamamen B2B çalışıyoruz. Yani biz kullanıcının kapısına gidiyoruz abi ama sen işte Kaftan alışveriş yapmışsındır, kendine bir tişört söylemişsindir. Ben onu sana teslim ediyorum abi ama ben senden başka bir arkadaşına veya tekrar senden farklı bir yere gönderiyi şu an için yapmıyorum. Bilmiyorum yapar mıyız ama şu an bu planımız biraz kapalı gibi duruyor. Bunun sebebi de şey açıkçası biraz. Hem zor, büyük bir operasyon. Odağımızı da dağıtmak istemiyoruz. E-ticaret firmaları da buna çok dikkat ediyor. Şey diyor, yani senin odağın ne? Bizim odağımız sadece e-ticaret ya, ona sadece halde olmak istiyoruz. Bu arada çok denedik bu dediklerine, başarısız olduk.
Abi aslında böyle bir şey var. Şu anda piyasada Git Kargo gibi böyle 2-3 firma daha var. Böyle artık o eski nesil işte piyasadaki MNG, Aras Kargo gibi veya bilmiyorum başka yurt dışı kargo gibi mesela hani bu tarz firmaların yanında artık Git Kargo gibi birçok firmada boy göstermeye başladı. Hatta bunun boy hani senin gibi sizin gibi firmaların boy göstermesinden sonra diğer hali hazırda böyle kurulu düzen binlerce çalışanı olan firmalar da artık toparlanmaya başladı. Çünkü önceden o kadar farklı durumlar dönüyordu ki yani söylüyorsun bir hafta gelmiyor bir hafta sonunda diyorlar ki abi senin kargo yok. Hani abi benim kargo nerede? Yani çünkü bazen o kadar saçma işlerde, saçma durumlarda oluyor ki ya insan diyor ki ya nalet olsun ya böyle bir şey olmaz yani diyordum. Peki abi bu algıyı yıkabilmek veya yıkıldı mı bu algı sence? Ve de böyle hani Git Kargo'nun piyasa durumu nasıl? Ben en son işte birkaç kişiden duyum almıştım. Hani şey diyorlardı. Ya normalde bir kargo ücret ödemeyecek miyim? Ben Git Kargo ile olsun abi. Ben 10 TL, 15 TL daha fazla ücret ödeyeyim. Ama en azından benim ürünümü bana geleceğini ve sağlam geleceğini bileyim gibi bir durum vardı. Peki şu anda bu algı ne durumda?
Ya şimdi birincisi mevcuttaki kargo şirketleri gerçekten olağanüstü bir iş yapıyor. Yani kapasitelerinin üstünde olmaları tarafından takdir edilesi bir durum. Gerçekten o anlamda takdir ediyorum ama yani o dönemde kaldı gibi bir şey oldu abi o tarafta. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kargo şirketleri Türkiye'deki e-ticaretten önce varlardı abi. Yani aslında onlar halihazırda işte eczanelerden eczanelere ya da senden bana bavulumu gönderiyordu falan. Ama abi bir an ne oldu? Bu adam da bu işi yaparken e-ticaret üstlerine kondu ve bu şekilde de aslında gelişmeye ve değişmeye çok da fırsat bulamadıklarını düşünüyorum. Abi biz ne olduk abi? Biz e-ticarete doğduk. E-ticaretin içinde doğduğumuz için de bunu bilerek bu tarafta hareket etmeye başladık. Ve bu da bize açıkçası hareket alanı sağladı. Bu işi iyi yapabilmemizi, bu işi daha iyi organize edebilmemizi sağladı diyebilirim. Orada avantajlıyız rakiplere oranla ama bence bu firmaların kısa dönemde büyüyerek gideceğini düşünüyorum. Yani büyük rakiplerin, MNG'nin, yurt içinin, Aras'ın vesaire. Çünkü onlar biraz daha işin temel taşları diyebilirim. Ama yenileneceklerdir. Belki biraz zamanla.
Belki bünyelerine sizin gibi firmaları satın alabilirler. Veya böyle hani böyle belki hani firma satın almayla. Çünkü dediğin gibi aslında bu hani çok eski bir firma. Bütün hepsi zaten çok eski firmalar. Ve bunun sonunda ya bu adamların kurulu düzenlerinde hani on binlerce çalışan da bu iş yapıyorlar. Elbette ki arada belli taşlar oynayabiliyor ama bu taşların eninde sonunda yerine oturacağını biliyoruz. Peki abi, şimdi siz kuruldunuz ve piyasaya girdiniz. İlk ne dediniz ya? Dedik hani firmalar nasıl gittiniz? Çünkü şu anda insanlar şunu tam olarak yapamıyorlar. Özellikle girişimcilik bazında konuşursak. Yani ben firmayı kurdum tamam ama ben müşteriye gittiğimde ne diyeceğim? Veya müşteriye kendimi nasıl anlatacağım? Senin buradaki yol haritan nasıl oldu?
Ya şimdi şöyle, biz e-ticaret firmalarına hizmet veriyoruz ve iş görüşmeleri çok zorlu geçiyor. Bunun sebebi de işte yurt dışı kargoya çalışmış adam yıllarca. Yurt dışı kargo bir holding firması, çok büyük. Sen gidiyorsun bir startupsın, muhtemelen içeride 5 tane bodrolu çalışan bile yok. Ama orada kurumsal oynuyorsun ya, hani o çok kötü. Yani o çok böyle komik bir durum. Adam onu biliyor, onu hissediyor. Ama sen orada ısrarla kurumsal oynamaya çalışıyorsun falan. Muhtemelen 3-5 mail var işte kurumsal mail hesapları falan. Bunların hepsi sana akıyor. Sen oradan cevaplıyorsun falan gibi durumlar oluyor. Adam bunu biliyor. Ona rağmen sen de bir şekilde bir şeyler kurmaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Bazısı da sen startup olduğun için asla kapısından içeri koyamıyor. Çok ilginç hikayelerim var bu tarafta. Mesela iş görüşmesine giderken bizim şirketin bir panelvan arabası vardı. Abi şöyle onunla gidiyorduk. Çünkü ondan öncesinde paketler falan dağıtıyorduk. Yani o derece işin içindeydik. Giderken bir yere park ediyorduk. Arabadan iniyordum. Normal kıyafetlerimi, ceketimi giyip iş görüşmesine gidiyordum. Oradan çıkıp kargoyu falan teslim etmeye tekrar bizim panelvan araca geri dönüyordum. Bir gün abi iş yeri adresi değişmiş müşterimizin. Ben tam park ettiğim yerin önünde firmanın koca bir tabelasını gördüm böyle. Ve iş yerindeki sahibiyle böyle yüz yüze geldik arabanın içinde falan. Böyle çok komik durumlarla da karşılaştık yani.
Ya aslında böyle dediğin gibi startup ekosisteminde ya en başta özellikle işini ilk bir senede belki böyle her zaman işin içindeyiz. Ya şu anda da sen işin içinden kopmamışsındır çok büyük ihtimal. Hani eninde sonunda yeri geldiğinde belki gene dağıtıma çok nadir de olsa eninde sonunda bir şekilde belki çıkıyorsundur. Ama sonunda bunu Hani insanlar artık o kadar çok kurumsalda kalmışlar ki o beyaz yakalı muhabbetinden dolayı. Ya diyorlar ki ya abi işin patronu nasıl böyle bir şey yapar? Ya işin patronu işte şu saatte gelir, ofisinde oturur, çayını çorbasını içer. İşte dosyalara bakar, kapatıp gider. Böyle bir patron algısı var. Böyle bir işte CEO, böyle bir genel müdür algısı var. Ve biz aslında böyle startup ekosistemi olarak bunu artık yavaş yavaş yıkmaya başladık. Ve bu maalesef ki bazı yöneticilerin tabii ki tahtlarını oynatıyor belli noktalarda. Peki abi şimdi şöyle, sen hayatının sadece Git Kargo bölümünü öğrenmek istemiyor senin. Çünkü 2018 öncesinde de senin aslında geniş bir hayatın var. Yani bir yaşanmışlığın var. Bize biraz o hayatından bahseder misin? Yani gençliğinde nasıldın? Benim yaşlarımda belki 17-18 yaşında nasıldın? Nasıl gidiyordu hayat senin için o zamanlar?
Abi şöyle, ben liseden sonrasında, hatta lise döneminde de büyük bir sinema hayranıydım. Yani hep yönetmen olmak istiyordum abi. Bu arada hala içimde bu aşkla yaşıyorum. Ben abi kameraya, video filmlere, fotoğraf çekimine falan hobi değil, böyle bir profesyonel olarak yaklaşmak istiyordum, girmek istiyordum. Yani bu arada üniversite dahil bu işe böyle deli gibi hayrandım, yani takip ediyordum. Sonrasında tabii hayat bizi başka yerlere getirdi tabii de. Ticaretimi de o dönemde bunun üzerine kuruluyordum abi. Yani işte fotoğraf çekimleri yapıyordum mesela sokakta. Bizim oturduğumuz mahalle böyle çok sosyokültürel olarak yüksek gelir modelli insanlar yoktu. Bu insanların fotoğrafçıya gitme gibi bir imkan da yoktu abi. Ben ne yapardım? Yeşil perdeyle sokakta çocukların fotoğrafını çekerdim abi. Arkasına Photoshop'tan fonlar falan ekleyip çıktı alır, çerçeveletir abi. Bunu satardım. Böyle bir gelir modeli falan kurardım. Bu arada bunu yaptım da lise 1, lise 2'de falandım yani.
Peki abi şimdi şöyle, lise 1'de böyle bir hayatım var. Peki böyle hani ya girişimcilik kafasında ya sen ne zaman kendine dedin ki ya ben girişimciyim ya dedin. Çünkü ne bileyim, girişimcilik bir kendini fark etmen gerekiyor abi sonunda. Yani en başta normal bir şekilde ya ben ticaret yapıyorum, al sat yapıyorum gibi bir durumla başlıyor. Belli bir noktada anlıyorsun ki ya ben gerçekten girişimciymişim ya. Hani öyle bir aydınlanma yaşıyorsun aslında. Peki bu köşe, bu ivmelenme değil de bu aydınlanma nasıl oldu veya bu aydınlanmayı fark edebildin mi?
Abi şöyle, ilk maaşımda fark ettim ben bu aydınlanmayı. Ayın sonunda hesabıma para geldiğinde ya dedim ki ben ne yapıyorum dedim ya. Ya ben bundan fazlasını kazanabilirim dedim abi. Bu çok tehlikeli bir şey, biliyor musun? Ya o dakika bunu hazmetsen, okey desen öyle gidecek. Bu arada bu da bence çok saygı duyulacak bir davranış. Ama ben abi çok garip oldum ya. Çünkü bizde şöyle bir şey var ya, bir kere onu tatmışsın. Yani o ticaret yapmayı, girişimcilik olmayı bir kere yaşadığın için abi, ayın sonundaki fix para değil de onu daha nasıl yüksek meblağlar gelir elde edebilirim, bu işe nasıl farklı bir şey katabilirim, bir kere kafana girdikten sonra oturduğun kafede bile rahatça oturup çay içemiyorsun abi. Sürekli bunu nasıl böyle yapabilirim, böyle yani hatta şu an konuşurken bile ya podcast diyorsun, podcast'ten nasıl gelir elde edebilirim, buna nasıl sponsorlu reklamlar alabilirim gibi şeyler böyle kafamda dönmeye başlıyor mesela. İşte burada ilk maaş hesabıma geldi, parayı çektim ve çok mutsuz olmuştum abi. Ben dedim ben yaptığım bu işi daha farklı yapıp daha yüksek gelirler elde edebilirim ya da ben bu işi farklı bir metotla yapabilirim paranın dışında. O zaman aydınlandım diyebilirim yani.
Ya aslında bir girişimciliğin böyle noktası sadece para kazanmak da değil aslında dediğin gibi. Ya çünkü ya o insanın içinde bir haz. Ya ben böyle ara sıra oluyor. Ya mesela bu podcast bazında konuştun. Hani ben o noktadan bir şey vereyim mesela. Ya yatıyorsun, kafanı koyuyorsun. Bir anda bir şey parlıyor ve yani 3-4 saat boyunca sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Artık unut, sabah bir şey var diyorsun. Uyuyamıyorsun. Ve böyle bir durumda aslında hayat hikayemizi artık yavaş yavaş yazmaya başlıyoruz. Peki abi bana böyle bir batma hikayen var mı? Hani bu legal veya illegal olabilir. Hani illegalden kastım şey değil. Hani vurmalı kırmalı değil de hani böyle hala kurulmamış, hani henüz kurulmamış bir şirketin batma hikayesi gibi bir durum da olabilir.
Yani abi şöyle, Git Kargo'da bunu birçok kez böyle batma noktasına gelip çıktık ya, yaşadım yani. İşte en sonki yatırım hikayesinden yaklaşık bir yıla yakın önce de yine böyle bir, ya yani şöyle bir durum oldu abi. Batma da demeyeyim de yani artık yürümüyordu, tamam yani. Çünkü senin bu çaban bu kadar yani, ya sana çok büyük bir sermaye lazım ya da sana inancı eşit oranda ortaklar lazım ya da kapatacaksın yani. Bu batıştır aslında bir yerde. Eşimle konuştum yani, şey dedim, ben böyle vazgeçeceğim galiba, bırakacağım. Orada eşim şey dedi yani, bırakırsan dedi hiçbir anlamı kalmaz, 2 yılının çabanın hepsi çöp dedi yani. Bırakırsan dedi çok mantıksız olur. İşte bir de o dönemde kaybettiğim parayı maaşla falan toplamaya da böyle hikayesi vardır ya, bilirsin. Toplarız falan filan. Bu hikayenin saçma olduğunu düşünce abi geri vazgeçtim. Tekrardan işte son yatırımlarla falan tekrar düzeltip şu an bayağı da pozitife kattım. Git kargo dışında yani bu yaptığım diğer işlerin hepsinin sonunda batış vardı abi işte. Sokakta fotoğraf çekme işin battı mesela o dönem için. Benim için batış hikayesiydi. Batma sebebim de fotoğrafı print yaptığım adam şey demişti bana, sen bunu satıyor musun falan demişti. Evet dedim. O günden sonra bana bir daha fotoğraf baskı işi vermedi abi. Başka yere de bastıramıyordum. Battım yani mesela, hiç öngörülemeyen bir risk vardı orada ve batırdım bu işi.
Ya aslında böyle hayatımızın her yerinde, her anında bir hikayemiz var ve bu hikayeler ya bizi gerçekten çok tatlandırıyor. Hani
şöyle bir hikaye daha var abi mesela. Ben üniversite okuduğum sırada bir firmada freelance olarak şey çalışıyordum. Part-time battaniye satıyordum falan abi. Aydın'da okuyorum bu arada. Havalar da sıcaktır Aydın'da. Neyse ben kış zamanı falan sattım abi. Çok güzel sattım. Baktım çok güzel de bir gelir elde ediyorum. Gittim kendim çalıştığım firmanın toptancısına doğrudan kendim gittim. Toptan battaniyeler falan satın aldım abi. Ve ben bunu yaz zamanı falan satmaya çalıştım. Elimde yüzlerce battaniye falan kalmıştı abi. Bu da bir batış hikayesi olarak hafızalarımda durur hala.
Ya aslında bunlar böyle o zaman için şey yani mesela. Bu ilk bizde mesela bu... Benim de daha hani çok fazla girişim kurmuş, girişim batırmış biri değilim. Ama az buz böyle hayatımızda yaşadığımız şeyler var işte. İzmir'de biz normalde Limon adlı mikromobilite girişimi kuracaktık. Veya işte ben kendi kendine elektrikli araba üreten bir, hani kendi kendine elektrik üreten bir araba yapacaktım. Ya fizik kurallarına aykırı. Hani fizik kanununa aykırı bir kere. Ya 6. mı 7. sınıfta mı neyim? Yani zaten hani o zaman elinde 200-300 TL'lik bir miktar bile çok büyük para. Çünkü hani 6. sınıftasın, 7. sınıftasın. Böyle hani ya zaten belki günlük 10 TL ile hayatını geçindiriyorsun. O an için 10 TL senin için çok büyük para. O zaman dedim ki abi ya benim yapmam lazım. Ben kendi kendine elektrik üretecek. Bir de o zaman dronlar yeni çıkmış falan böyle. Dedim hem drone hem araba olacak. Hem böyle bir şey olacak. Sonunda yaptığımın sonunda dedim ki abi bu çalışmıyormuş. Hani hocaları götürüyorum, hocam niye çalışmıyor diyorlar ki zaten biz sana söylemiştik. Ben yine inanmıyorum ama çok büyük hayal kırıklığı. Ha şu anda hep beraber oturup gülüyorsun ya, diyorsun ya fizik kurallarına aykırı bir şey yapmaya kalkışmışsın. Sonunda buna gerçekten inanmışsın ve sonunda olmamış. Ama bu senin için çok güzel ve hayatında tecrübe sahibi olabileceğin bir şey. Aslında abi şimdi işlerin hakkında konuştuk. Hayatında yaptığın iş akışı hakkında konuştuk biraz. Biraz da olsa senin üzerinde gitmek istiyorum ben artık. Yani biraz da olsa bir işin biraz böyle magazin kısmına girelim diyorum. Hayatında Git Kargo var. Bu Git Kargo'yu çıkarttıktan sonra sen kendi özünde nasıl bir adamsın? Hani hayatımızı bir soğan gibi düşünebilirsin. Böyle hani soğanın cücüğü olan noktada biraz böyle şey anlatıyorum ama hani soğanın cücüğü olan noktada biz varız. Tamamen kuru bir et ve kemik parçası. Daha sonrasında üzerine çocukluğumuz geliyor, üzerine ailemiz geliyor, işlerimiz geliyor ve bunların toplamında bir hayata dönüşüyoruz biz. Aslında böyle biraz psikolojik bir noktada baktığımızda. Peki senin hayatın bu bağlamda baktığında nasıl bir iş değişi var?
Abi şöyle, benim 2018'de, 2017'de kızım oldu. Ondan sonra hayata bakış açım çok değişti. Yani bu tarafta içe doğru geldiğimde abi, İşten soyutladığımda, hayattan soyutladığımda yani kızımla bildiğin böyle iç tarafta hesaplaşıyorum yani kendi içimde. Yeterli olup olmadığımı sorguluyorum, ona ayırmadığım her zaman için kendimi suçluyorum gibi böyle bir suç ve ceza yaşıyorum içeride diyebilirim kendi içimde. Ama daha da derinde abi yani ben annemi böyle çok rol model alıyorum kendime. Annem çok çalışkan bir insandı yani böyle... Aşırı yani böyle çok çalışırdık. Annem kendi işini yapardı işte çok kısıtlı imkanlarla çok güzel bir iş kurmuştu kendisine. Çok güzel işler yapar, çok güzel gelirler elde ederdi annem. Ama çok çalışırdı abi işin özünde. Ben burada ya kendime indekslediğim şey şu oldu abi, çok çalışmak. Ya ne olursa olsun abi yani abi gerçekten az çalışınca başarısız olsam bile olmuyor. Yani başarılı olsam bile seni tatmin etmiyor. Ama ben diyorum ki çok çalışayım abi, başarısız olayım. Bu hayatın hepsinde geçerli. Bazen kızımla oyun oynuyorum abi. Böyle Lego falan yapıyoruz, tamam mı? Bak orada kusursuz olmaya çalışıyorum ya. Böyle çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum saatlerce. Artık çocuk sıkılıyor falan ama içimizde işlemiş ya o çalışma şeyi. Yani özüme girdikçe abi temelde o çalışma şeyini kendime şey yapabilirim ya, söyleyebilirim. Abi en içimde o tohum olarak yerleşmiş, yetişmiş diyebilirim. Bunu da anneme borçluyum yani bu tarafta.
Peki abi bu çalışma artık kızın tarafında biraz isyana dönüşmüyor mu? Yani çünkü hani ne olursa olsun böyle birçok kişinin böyle veya ailesi çok çalışan birçok kişinin hani şey diyordur. Ben babamı bir akşam yemeğinde böyle bir saat görüyorum. Daha sonrasında göremiyorum. Ya sürekli şirkette, ya sürekli ofiste, ya sürekli bir dağıtıma çıkıyor, bir şey yapıyor. Bunun sonunda evde bir isyan ortamı yok mu? Yani artık eve gel, artık bizimle ilgilen diye. Çünkü kızın da küçük, 3 yaşında bir kızım var yani. Allah bağışlasın. Yani şey bir durum var ortada. Hani kızın artık isyan etmiyor mu?
Abi şöyle, eşim de öğretmen, uzaktan dersleri var, öğretim görevlisi Bilgi Üniversitesi'nde. Abi şöyle, evde bizim uzun bir masa var. Masanın bir ucunda kendisinin laptopu açık, bir ucunda benim laptopum açık. Ve ne zaman laptopun kapağı açılsa of yine mi iş diyor. Artık o tarafta kendisi de bizi çok kızıyor, yapmamızı istemiyor, çalışmayın diyor. O uyuduktan sonra çalışmaya başlıyoruz diyebilirim. İş tarafına gelecek olursak da abi, ofise getirmeye çalışıyorum sık sık. Onu eşlik ettirmeye çalışıyorum sürecin içinde. Olmasını istiyorum. Neler yaptığımızı görmesini istiyorum. Ama isyan tarafında abi, isyan da tabii ki. Ama ben onu da çok seviyorum. Çalışmayı da çok seviyorum. Dengelemeye çalışıyorum diyebilirim yani.
Peki abi, bu pandemi döneminde bu işler nasıl yürümeye başladı? Hani kargoculuk, çünkü kargo sektörünün evden çalışma gibi bir ihtimal yok. Birçok nokta denizden, bazı noktalar dışında. Yani bu kargo şirketlerini ne kadar etkiledi? Özellikle senin gibi hani yeni startupları, böyle yeni kurulmuş, böyle 2-3 senelik startupları nasıl etkiledi? Veya nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz? Hani bütün business kadro, yönetim kadrosu evde, diğer kadro tamamen iş başında mı? Nasıl bir ortam var?
Şimdi şöyleydi, eskiden hepimiz tek bir ofiste çalışıyorduk. Bir de bizim operasyonu yürüttüğümüz depomuz vardı. Büyük bir depomuz vardı. Abi sonra işte pandemiyle beraber şey oldu. Yani biz de çok, gerçekten kimse bilemiyordu, tamam mı? Şaşırdık yani, ne yapacağımızı bilemedik. Ya şimdi bir kere uzaktan çalışamazsın. Çünkü senin sahada çalışan bir kadron var, ekibin var. Şimdi sahada bir ayağımız var. Bu insanlara sen riske girip eve git diyorsun. Paketler teslim et diyorsun insanlara. Ama sen de diyorsun ki ben evde çalışacağım abi. Bu biraz olmuyor. Yani o motivasyonu düşüren bir şey. O kişiye, senin çalışanların, sahadaki ekibin seni orada işin başında görmek istiyor, ofisinde görmek istiyor veya depoda en başta ilk o paketi başında görmek istiyor. Böyle bir durum vardı. Şu an hibrit çalışıyoruz ofis tarafında. Nasıl? Bir kısım transfer merkezinde çalışıyor, şu an dağıldık. Bir kısım haftanın 2 gün evinde, 3 gün ofiste çalışıyor gibi böyle bir dengelemeye çalıştık. Ama tamamen evden çalışma ya da komple full ofisteyiz diyebileceğim bir durum yok. Açıkçası dediğim sebepler de bence çok makul ve geçerli sebepler. Yani sahada senin kuryen mecburen bu işi yapıyor, riske giriyor veya o sorunları, o sıkıntıları yaşıyor. Sen ben evden çalışıyorum diyemiyorsun. Biraz bana şey geliyor, bencillik gibi geliyor. Tam cümlesi karşılığı bu mu bilmiyorum ama biraz böyle bana şey geliyor yani. Adil değil gibi geliyor. Keşke komple teknoloji şirketi olmuş olsaydık, evden çalışalım ama böyle bir durum var.
Şöyle, bahsettiğin durum birçok sektörde var. Özellikle biz de mesela hani mobil üretim yapıyoruz ve hani evden çalışma gibi bir durumumuz kalmıyor. Haftanın 7 günü çalışabiliyorsun. Hani bir şey var. Hani diyorlar ki ya, devlet tarafında diyor ki ya tamam abi, biz size verelim bunu. Çalışın, bir sıkıntı yok. Ama öyle bir durum var ki yani üretiyorsun, ürettiğin şeyi satabilmen için insanların sana gelmesi gerekiyor. Ürettiğin şeyi, sattığın şeyi bir de üzerine montaj yapabilmek için adamların evine gitmen gerekiyor. Sadece ürettiriyorsun, sonunda montaja gidemiyorsun. Böyle birbirine zincirleme bir kaza gibi ortam dönmeye başlıyor artık. Peki bu ortam içinde sence abi hani Git Kargo iyi ki pandemi gelmiş dediğin oldu mu? Yani bu kargo veya iş bazında. Ya elbette ki hayat bazında belli şeyler olabilir. Ama iş bazında ya gelmiş iyi ki dediğin oldu mu?
Abi iş bazında yani inkar edilemez derecede bizi pozitif etkiledi. Yani bu bir gerçek. Türkiye'yi e-ticaretini çok hızlı bir şekilde evirdi. Kargo teknolojisini çok hızlı bir şekilde evirdi. Yani belki 5 yıllık yapılacak planlar 1 yıla sıkıştırıldı ve hızlı şekilde halledildi abi bu taraf. Ama yine diyorum abi, keşke hiç olmasaydı da İşler rayında yine ufak ufak büyüseydi. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum yani. Çünkü çok sıkıntılı bir süreç abi. Yani kimsenin psikolojisi yerinde değil yani. Hani işler çok iyi gitti. Git Kargo tarafında rakamlar iyi gidiyor. Pandemiyle beraber işte hizmet verdiğimiz alanlar arttı. E-ticaret büyüdü falan ama iş anlamında iyi de hayat anlamında bilmiyorum. Çok sağlıklı bir kitleye mi hizmet veriyoruz? Düşündürücü yani.
Ya aslında sonunda güzel satış, ama ne kadar verimli olduğu bir tık da olsa insanlar tarafından tartışılmaya başlandı yavaş yavaş. Peki abi, Git Kargo tarafında yeni bir haberin var mı? Böyle bir şey diyeceğin var mı ya? Ben gümbür gümbür geliyorum bak. Siper alın dostlar diye böyle bir çıkışın olacak mı?
Yani şöyle, kendime kızıyorum bu tarafta. Yani çok böyle duyurmuyoruz yaptığımız başarılı şeyleri falan. Böyle çok bilmiyorum yani. Belki biraz daha böyle duyurabilmemiz lazım. Buradan birkaç bir şey duyuralım. Yani şu an Türkiye'de 7 ilde hizmet veriyoruz abi. Bunların 4'ü büyük şehir. Ankara, İzmir, Bursa gibi. Bunu 15'e çıkartıyoruz Haziran sonuna kadar. Böyle bir güzel haber verebilirim. Türkiye'de 15 ilde hizmet verebilir bir yapıya ulaştıracağız. Teknolojimizi bir tık daha ileriye götüreceğiz. Ve belki de bir ihtimal içeriye büyük bir yatırımlar alabileceğiz gibi duruyor.
Aslında günün sonunda böyle güzel haberlerle, güzel firmalarla anlaşmalara umarım günün sonunda olur. Şimdi abi bir daha senin üzerine dönmek istiyorum. Şimdi dün, bugün ve yarın eksenini sormak istiyorum sana. Aslında böyle fix sorularımdan bir tanesi oldu. Geçmişimiz, geleceğimiz ve bugünümüz. Bana geçmiş, gelecek ve bugün hakkında 3 şey söylemeni istiyorum. Dünden bir hatıra, bugünden bir yaşanmışlık, yarından da yaşanacak bir durum. Böyle biraz seni düşündürecek ama gün sonunda bence zihnindeki fikirleri açığa dökmene yardımcı olacak şeylerden bir tanesi.
Hatıradan kastımız hayata dair bir yaşanmışlık.
Aynen. Bu illa iş bazında olmasına gerek yok. Yani bu hatıra mutlu da olabilir, bir fuck up da olabilir. Yani hiç fark etmez çünkü aslında burada biz seninle birlikte ya sanki dertleşiyormuşuz gibi. Karşılıklı oturmuşuz, pandeminin olmadığını varsayarsak. Karşılıklı oturmuşuz, karşılıklı çaylarımızı yudumlarken sohbet ediyormuşuz gibi düşünebilirsin abi.
Gelecekten başlayayım. Umarım yani Git Kargo'da güzel bir şeye başarıp sonunda iyi bir düşündüğümüz yerde bu işi daha böyle bayrak yarışı gibi daha iyi bir kuruma veya daha iyi bir yapacak birine exit etmek isterim açıkçası. Geleceğe dair bunu yapmak isterim. Şu an için de abi düşündüğüm şeyi söyleyeyim. Umarım daha çok daha verimli çalışabilecek, zamanını kullanabilecek ve şu pandemi sürecinden kurtulabilecek bir yapıya ulaşırız tez zamanda. Ekibimizi daha da büyütürüz. Bu ikisi bu. Yani geriye dönük yani çok şeyim var ya, ondan seçemedim ya şu an Yunus. Ne diyeyim bilmiyorum yani.
Geçmişe dair abi istersen geçmişe söyleyeceğin bir şey de olabilir. Ya hani böyle bir elinde mikrofon var ve mikrofonun ucundaki hoparlörler senin geçmişine dayalı. Hani biraz böyle şey, bilim kurgu filmlerini anımsatsın. Ve bu hoparlörlerden ne söylemek istersin, ne duyurmak istersin karşı tarafa?
Nasıl geri gelebilirimi merak ederdim ya Yunus. Yani bir geçmişe derdim, bana geri dönüş şansı ver derdim. Bazı şeyler için bir geri gelip düzeltmek isterdim yani. Ya da geri gelip böyle bir iki tokat atmak isterdim birkaç kişiye.
Peki abi şimdi artık böyle yavaş yavaş böyle daha ağır sorulara, daha böyle şey sorulara gelmek istiyorum. Şimdi insanların sıkıcı bulduğu bir iş hayat var. Yani günümüzde kimse çalışmak istemiyor ama herkes çalışmadan böyle çok güzel miktarlarda para kazanmak, zengin olmak istiyor. Bu hani kısa yoldan zenginlik muhabbetini konuşuyoruz burada. Peki abi şimdi senin şöyle güzel bir hayat hikayen var. Son 2 senedir de kurulmuş güzel bir şirketin var. En azından legal olarak kurulmuş. Hani böyle daha öncesinde kurduğun ve batırdığın şirketleri kastetmiyoruz. Peki abi gün sonunda Git Kargo hakkında ne düşünüyorsun? Yani ya ben Git Kargo'dan belki bir sene sonra başka bir proje için ayrılabilirim diyor musun? Veya ya Git Kargo benim artık hayatım oldu ve ben çok büyük ihtimal uzun zaman orada mı kalacaksın?
Abi şöyle, baki olan yolda olmak ya. Bence yol çalışmak abi. Yoldaki bir durak Git Kargo abi. Başarmak bence yani Git Kargo kesinlikle benim için başarı Git Kargo tarafında iyi bir yere getirip exit yapmak abi Git Kargo tarafında. Ama Git Kargo benim hayatım, evet çok seviyorum. Umarım çok çok başarılı ama işime yani en özellikle bu takıntıda bir girişimci de değilim abi. Yani abi Git Kargo olmazsa olmaz, ben işime aşığım da demiyorum. Çünkü bunu diyenler de abi çok sıkıntı çekiyor zaman zaman. Bunun sebebi de şu, insanlar bazen işine aşık olunca abi göremiyor. Yani biri sana bir şey dediğinde o kadar seviyorsun ki, o kadar bağlısın ki hakaret gibi hissediyorsun. Ama işine daha böyle arkadaşlık seviyesinde baktığında, daha mantık çerçevesinde baktığında daha şey oluyor. Öngörülebilir, daha böyle sağlıklı bir ilişki oluyor. Bu tarafta benim düşüncem bu. Yani Git Kargo'yu amacım, planım 3 yılda abi exit etmek. Önümüzdeki 3 yılda. İlk 2 yılını da sayarsak 5 yıl gibi bir süre bence bir startup için, exit için yeterli güzel bir süre gibi duruyor. Açıkçası niyetim bu. Bundan sonrası için de abi yine dediğim gibi baki olan yolda olmak. Ben yolda hep çalışarak yeni bir girişim, yeni bir ekosisteme, yeni bir şey yaratmak istiyorum yani.
Peki abi şimdi şöyle, bu çalışma temposu biraz seni yoruyor gibi. Yani normal olarak her insanı yorar yani. Peki bu yorgunluğu neyle atmayı seviyorsun? Kafanı nasıl dinlersin?
Abi şöyle, yani film izlemeyi çok seviyorum. Film, dizi izlemeyi çok seviyorum. Kafamı böyle atıyorum diyebilirim. Yani boş zamanımda yaptığım iki şey bu. Ara ara kitap okumaya çalışıyorum. Temelinde boş zamanda dinlendiğim tüm şey film ve dizi izlemek diyebilirim abi. Ama boş zamanım ne kadar, ne zaman onu da sana söyleyeyim. 12 ve 1 arasında ya da 12 ile 2 arasındaki o 2 saat falan diyebilirim yani. O zaman hoşuma gidiyor, güzel oluyor.
Peki abi böyle bir şey düzenin var mı? Yani dedin yani o 12 ile 2 arası, 12 ile 1 arası. Peki bunun dışında böyle bir farklı bir düzenin var mı? Ya ben mesela gece 12 ve 3 arasında uyururum. 3 saat uykuyla aslında bütün günümü geçirmeye çalışırım gibi bir durum var. Peki sen de işte ya ben uyku düzenimi şuna göre ayarladım, çalışma düzenimi şuna göre ayarladım gibi bir durumun var mı?
Yani açıkçası son 3-4 aya kadar yoktu abi ya. Yani şöyleydi benim işim. Ya işim saat 9'daysa 9'da orada oluyordum. Yani tam böyle kılı kılına her şeyi yapmaya çalışırdım. Çok planlı değildim yani. Sonrasında işte benim çok sevdiğim bir abim var. Böyle gerçekten mentor olarak Emre abi çok severim. Mentor olarak ve çok dinliyorum. Oturuyoruz bana anlatır falan. Ben böyle full fokus dinlerim. Abi benim şöyle bir şeyim vardı. Kullanırdım ama çok düzenli kullanmazdım açıkçası. Yani takvim hepimiz kullanıyoruz değil mi? Çok basit bir şey. Hayatımızın içinde. Ya dedi ki yemek yiyeceğin zamanı bile dedi, takvimine yazman lazım ki dedi. Yani o kadar verimli kullan zamanını. Gerçekten o yemek arasındaki 15 dakikaya bile şu an takvime girerim abi. Her şeyim böyle düzenli olsun istiyorum. Her şeye böyle baktığımda dakik olmasın istiyorum. Ama sabah kalkma saati, akşam uyuma saati gibi böyle takıntılarım yok. Sabah 8'de hazır olmayı severim ama yani 8'de her şeyim hazır. Maillerime bakıyor halde olmayı seviyorum abi. Bazen oluyor böyle, bazen çok yorgun olma falan. 8.30-9'da bir kalktığında abi sanki böyle gün bitmiş, her şeyi kaçırmışım gibi. Yani filmin ortasındayım ve filmde ne olmuş gibi hissediyorum. Çok kötü bir duygu. Onu yaşamak istemiyorum sadece.
Ya aslında zaten abi böyle hayatımızı belli bir fikse bağladıktan sonra bu bir alarm olmadan, bize bir hatırlatıcı olmadan zaten bizi belli bir noktadan sonra dengeye sokmaya başlıyor. Peki abi şimdi yavaş yavaş artık böyle podcast'in sonuna doğru geliyoruz. Şimdi girişimcilik senin hayatının bir noktası, bir yeri. Peki abi girişimci olmak sence ne demek? Yani girişimci olmak nasıl bir duygu veya böyle şey olmamak için?
Abi şöyle ne demek kısmında birkaç şeyim var. Yani haddimi bilmiyorum da tabii benim kendimce yorumlarım var. Abi bir, bence hızlı karar almak demek abi. Benim hep bir sözüm var. Geç verilmiş doğru karar, yanlış verilmiş, hızlı verilmiş yanlış karar daha iyidir. Ben hızlı vereyim yanlış karar olsun, sonucunu hızlı göreyim istiyorum abi her zaman. Bazen çok bunun bu arada cezasını yedim yani. Bunun bana geri dönüşünü bazen çok deneyimledim. Ama hızlı da geri döndüğü için abi çabuk telafi etme imkanı buldum. Bence girişimci olmak hele ki şu dönemde hızlı karar vermek demek. Gerçekten kurumsalcılık oynamamak demek abi. Bunu yapınca ben de çok yaptım bu arada, çok pişmanım. Bunu yapınca bir zaman kaybediyorsun. Ve üçüncü olarak da çok çalışmak demek. Bence bu üçünü aynı anda yapınca hele ki işte mantıklı bir sektördeyse başarısız olmak çok zor abi.
Peki sektör seçmen konusunu düşünüyorsun abi. Şimdi sen şöyle çok farklı bir sektörden gelmişsin sonuçta. Farklı bir değil de hani en azından böyle normalde göz ardıyla bakacağım bir sektöre girmişsin. Yani bu sektör seçme tamamen o anki çözüm ve problemle alakalı mı? Yoksa ya tamamen senin zevkine bağlı olarak da değişebilir mi?
Bence tamamen problemle alakalı abi. Yani hayatta karşılaştığın tüm problemlere karşı çözüm, yani işte geçenlerde gördüm. Artık minibüslerde işte online QR'la ödeme yapılacak falan gibi böyle girişimler falan var. Yani düşün yani. Şu an bunu 2 yıl önce, 3 yıl önce yine konuşsak yine de ya kim kullanır falan diyorsun ya. Şu an bir çözüme, bir soruna çözüm herhangi her yerde olabilir yani, ki bence insanoğlu değişiyor, nesil değişiyor, sorunlar değişiyor. Bu sorunları çözümler de bence yine değişecek. Yine değişiyor diyebilirim abi bu tarafa.
Abi şimdi şöyle, artık sohbetin sonuna doğru geldik. Artık böyle iyice konumuz ağırlaştı. Böyle hani iyice bir tok ses sonuna dönelim. Şimdi şöyle, senden bir mutlu anını anlatmanı istiyorum. Bugün bu bölümde dinleyicilerimiz bu bölümün sonunda mutlu bir anıyla gülerek ayrılsınlar istiyorum. Birçok şey anlattık. Güldük, eğlendik elbette ki bu 40 dakikanın, yaklaşık 40-45 dakikanın içinde. Ama günün sonunda bence hayatında bir yer vardır. Sebepsiz yere mutlu olduğum belki. Bazı anlar oluyor, normalde çok sinirlisin, çok streslisin. O anda hani yüzünden düşen bin parça, çok somurtkansın. Bir an bir şey oluyor, karşına bir resim çıkıyor. Bir gökyüzüne bakıyorsun veya bir orman görüyorsun. Ve bir an yüzün gülmeye başlıyor. Bize biraz o o anlarından bir tanesi anlatırsan hem buradan mutlu ayrılmış oluruz.
Tabii. Ya şöyle anlatayım. Bir iş görüşmesindeydik yine Git Kargo'da. Bizim için olsa çok pozitif olacak bir şey. Yani bizim için hayal edilemez bir durumda. Ve çok etkileyici geçti. Çok güzel geçti abi. Ve bizim için yani çok büyük bir virajda döneceğiz. Biz işi sattık. Tabii bozuntuya vermiyoruz. İşi sattık, el sıkıştık. Binadan aşağıya indik. Araca bindik abi. Tüm camları kapattık ve çığlık atmaya başlamıştık abi. Böyle hayvanlar gibi abi. Çığlık attık, bağırdık. Ses tellerim, yani sesim kısıldı. Öyle böyle rahatlamıştım. Yani en son yaşadığım, mutlu olduğum, böyle deli gibi mutlu olduğum şey buydu abi. Bir müşteriyi aldık içeriye ve arabanın içine böyle saatlerce abi çığlık attım, bağırdım, çağırdım. Ve çok mutlu olmuştum yani o tarafta.
Aslında abi girişimcilik bizim... Ne bileyim, oyuncağımız gibi aslında. Hayatımızda yaptığımız, o müşterilerle yaptığımız şeyler. Hani sanki bir Sims oyunundayız. Bir Minecraft'tayız veya böyle hani orada bir iş bağlıyorsun ve o kadar mutlu oluyorsun ki.
Sadece burada vergi ödüyorsun abi. Diyorsun.
Aynen. Hani, hani, tek sıkıntı o bak. Vergi olmadığı sürece bence.
Geçen bir tweet gördüm abi, şey diyor. Ya işte Torsan CEO'yuz falan diyor. Ama diyor bilmiyorlar ki Bağkurlu'yuz. Aynen öyle yani.
Hani ya, elinde sonunda aslında hayatımız bundan ibaret. Ve çünkü bir Türkiye gerçeği var. Ve burada bir SGK Bağkur gerçeği var. Bilmiyorum, Bağkurlu olmak da bana çok tuhaf geliyor. Hani farklı bir isim koymuşlar nedensiz bir şekilde. Dediğin gibi o hani, hani baktığında CEO'yuz muhabbetinde. Neyse abi, bugün böyle bir bilmiyorum girişimcilik muhabbeti bugün bana çok mutluluk verici geldi. Çünkü daha öncesinde birçok şey konuştuk elbette ki. Ya sen ya artık... Kaçıncı bölümdeyiz onu hatırlamıyorum. Çünkü çok fazla stok gitmeye başladık. Ondan dolayı ya geçmiş konuklarımızda çok farklı şeyler konuştuk. Girişimcilikle alakalı herkesin aslında söyleyecek bir kelimesi var. Ama bence girişimcilik hayatında ne olursa olsun mutlu olabilmek ve sevdiğin işi yapabilmek sonunda. Çünkü sevmediğin işi yapıyorsan zaten o işi girişimci olarak, bir girişimcilik sevdalısı olarak yapamazsın. Ama bugün bana bu konuşmada yardım ettiğin için, bu konuşmada böyle bir sohbete eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ayrıca dinleyicilerimize de buraya kadar geldikleri için, buraya kadar dinledikleri için, benim sesimi çektikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Ve Yunus ile Babayani insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugünkü Babayani konuğumuz Yusuf Yıldız'dı. Aslında Yusuf abiyle bugün girişimciliği konuştuk, hayatı konuştuk, hayat felsefelerini konuştuk ve Git Kargo'yu konuştuk. Git Kargo'yu her zaman kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.